Ayrım yedi, varım yoğum. Açıkçası bu evden, ev değil kulübeden nefret ediyordum. Ama burada yaşamaktan başka da umarımız yoktu. Şehremin'de tramvaydan indikten sonra evimizin olduğu bahçeye gidene dek 4-5 kilometrelik yol vardı. Lafın gelişi yol diyorum, yol denilebilecek bir yol değildi. Bu yolu yayan gitmek zorundaydık. Taksiden başka taşıt işlemezdi bu bozuk yolda. Biz de taksiyle evimize gidemeyeceğimize göre birazcık yağmur çiselese yol baştan aşağı çamur olurdu. Okulda kendi boyadığım pırıl pırıl ayakkabılarım ve ütülü pantolonumun paçaları çamur içinde kalırdı. Bütün bu nedenlerle hafta sonları okuldan eve gelmek istemezdim. Evde kalmak içimden gelmezdi. Genellikle ya Hilmilerde ya da okulda kalırdım ve gündüzleri genel kitaplıkta kitap okur, geceleri de tiyatro oyunu izlerdim. Ama yine de eve gitmek zorundaydım. Çünkü babamdan haftalığımı alıyordum. Haftalığım 1 liraydı. Madeni 1 liraya mı yoksa yine madeni 25 kuruşa mı manda gözü denildiğini unutmuşum. Sanırım 1 liraya manda gözü denirdi. Gümüş rengi beyaz madenden ve büyük çaplı olduğu için manda gözü denirdi. Haftada aldığım bu 100 kuruşla gidiş geliş yol paramı vapur ve tramvay öder, tiyatro biletimi alır, kimileyin sinemaya gider, artan paramı da kumbaraya koyar biriktirirdim. Bir de üstelik kadro dergisi alırdım. Kadro dergisini gazete kitap yoklaması yaparlar da sıramda bulurlar kuşkusuyla okula götüremiyordum. Hilmilerin evi olan Çemberlitaş'taki Karababa tekkesinde, dergahında bırakırdım. Doğrusu niçin kadro dergisi satın aldığımı şimdi bilmiyorum. O dergideki yazıların çoğunu anlamıyor, kendimi anlamaya zorluyorum. En anlamadığım İsmail Hüsrev Töke'nin yazılarıydı. En anladığım da Vedat Nedim Tör'ün yazıları. Şevket Süreyya'yı da az buçuk anlayabiliyordum. Karababa tekkesinde bana bir oda verilmişti. Kendi evimizde kitapları koyacak yer olmadığından kitaplarımı, dergilerimi, kumbaramı ve ufak tefek eşyamı bu odaya bırakıyordum. Çünkü daha ortaokuldayken kumbaram okuldaki debboydan çalınmış, lise 1'de aldığım ikinci kumbaram da yine debboyda açılarak içinden paralar boşaltılmıştı. Bir de bir çalar saatim vardı. Bu saate nasıl sahip olduğumu bilemiyorum. Sanırım bu saati bana Hilmi'nin annesi Hüsniye Hanım vermişti. Bu çalar saatin yaşamımda önemli bir yeri vardır. Her saat başında ve ayrıca kurulduğu saatte Katibim şarkısının ezgisi çalardı. Bu ezginin çalınması, şarkının sonuna doğru sesin gittikçe hafifleyerek sönmesi çok hoşuma giderdi. Ezginin böyle giderek sönüşü, sanki yaşamın tükenişi gibi bir bitiş, bir ölüm duygusu verirdi bana. Evden ayrılacağım zaman saati o ezgiye ayarlar, ezginin en yüksek yerinde oda kapısından çıkar ama gitmez, arkamdan ezginin sönerek bitişini dinlerdim. Bu beni anlatılmaz biçimde duygulandırırdı. Babamın kimi el yazma kitaplarını da tekkiye getirmiştim. Onlardan belleğimde kalanlar şunlar: Kaside-i Bürde, el yazması Kur'an, Niyazi-i Mısri Divanı ve daha bir iki divan. Bir ara sanırım lise 2 sınıfta olacak okuduğumuz derslerden jeolojiye ilgi duyarak taşlara ve fosillere merak sarmıştım. Tekkede bana verilen oda büyüktü. O odada jeolojik taşlar ve fosil koleksiyonu yapıyordum. Elbet çok küçük bir koleksiyondu. O renk renk taş ve kristalleri, fosilleri, trilobitleri, jeoloji kitaplarından adlarını bulup etiketliyordum. Çocukluğumda başlayan ama göçebe yaşamım yüzünden bir türlü başaramadığım koleksiyon merakımın ilk örneği bu taş ve fosil koleksiyonuydu. İkinci koleksiyonum çok şaşılası bir şeydi. Değişik markalı tıraş bıçaklarının değişik biçim ve değişik çizimli zarfları oluyordu. Ben de yerli ve yabancı tıraş bıçağı zarflarından elime geçenlerini bir dosya içerisinde biriktiriyordum. Bu özgün tıraş bıçağı koleksiyonundan yıllar sonra yazdığım Toros Canavarı adlı oyunda söz etmiştim. Oğlum Ali böyle gelmiş böyle gitmez notlarını ayıklarken bu koleksiyonumu buldu. Bir hafta içi okuldayken bir mektup aldım. Bu benim bütün lise yaşantım boyunca aldığım iki mektuptan ilkidir. Mektup Hilmi Karababa'dan geliyordu. Mektupta yazılanlar belleğimde kaldığına göre aşağı yukarı şöyleydi: Sevgili kardeşim Nusret, bir sınıf arkadaşın evimize gelerek hastaneye muayeneye gitmek üzere okuldan izinli çıktığını ve senin kumbaranı istediğini söyledi. Kumbarayı akşam okula döndüğünde sana verecekmiş. Senden bir gün önce ayrıldığımıza göre kumbaranın sana niçin gerektiğini anlayamadım ama sana acele gerekli diye kumbaranı verdim. Bizim kısımdan o hafta hiç kimse izinli çıkmamıştı. Hilmilerin evinde kumbaramın olduğunu da kimseye söylememiştim. Anlaşılan Hilmilerin evinde kumbaramın olduğunu dışarıdan birisi öğrenmiş ve bana bu oyunu oynatmıştı. İş Bankası kumbarasının dolmuş olduğunu bilen biri olmalıydı. Onca para biriktirme hevesime karşın bu dördüncü başarısızlığımdı. Dördüncü ve son. Bir daha para biriktirme denemesinde bulunmadım. Sonra neler oldu? Şehzade başında bir diş hekiminin muayenehanesinde kalfa olarak çalışan Hilmi, önce Çocuk Esirgeme Kurumu'nda, sonraları başka yerlerde çalıştı. Daha sonra Ankara'da Tapu Kadastro Okulu'na girdi. Hilmi ile ilişkilerimiz hiçbir zaman kesilmedi ve kopmadı. Ama uzun bir ara ayrı mesleklerden olduğumuz için ayrı ayrı yerlerde olduk. Eskisi gibi evlerine sık sık gidemiyordum. Babamdan kalma el yazması kitaplar, jeolojik taşlar ve fosiller, sözde kimya laboratuvarı yapmak için derleyip topladığım cam balon, tüp, şişe, ispirto ocağı gibi aygıtlar yitti gitti. Kardeşten yakın denilen Hilmi ile dostluğumuz bugün de sürmektedir. Tekkeyi, tekke ailesini ve Hilmi'yi zaman zaman anlatacağım. Yasak olmayan kitaplar. Baskınla sıralarımızda roman, şiir kitabı, gazete gibi bize zararlı şeyler arayan üst eğmenlerden biri için şöyle bir söylenti dolaşıyordu. Öğrencilerden topladığı kitaplarla evinde büyük bir kitaplık yapmış. Yasak olmayan kitaplar da vardı. Bunlardan ikisi çok ünlüdür. Biri Beyaz Zambaklar Ülkesi'ndedir. Bu kitap Finlandiya'nın doğrusu Finlandı'dır. Land zaten ülke demektir. Nasıl Hollandiya değil Hollanda diyorsak, Finlandiya yerine de Finlanda demek gerekir. Nasıl kalkındığını aşırı bir idealizmle anlatan bir kitaptır. Askeri liselerden o dönemde yetişmiş olanlardan bu kitabı okumamış olanlar çok azdır. Hele çalışkan öğrencilerden. Ben de bu kitabı okumuş ve çok coşkulanmıştım. Okuyalı 60 yılı geçti. Kimi bölümler capcanlı belleğimde duruyor. Özellikle bir reçel ya da marmelat fabrikasının yapımı bölümü, o barış içinde yaşayan Finlilerin kalkınması. Çok değil, 3-4 yıl sonra bu kitaptaki kalkınma modelinin gerçeklere uymayan ve uygulanması olanaksız bir takım iyi niyetli örnekler olduğunu anladım. Ama çok ilginç bir olay oldu. 1960'ta 27 Mayıs darbesi ya da ihtilali olunca Yaşar Kemal'in Cumhuriyet Gazetesi'nde ihtilalci subaylarla yaptığı bir röportajı yayınlanmıştı. Bu ihtilalin nereden ve nasıl esinlendiğini anlamak için Yaşar Kemal, ihtilalcilere hangi kitapları okuduklarını söylüyordu. Ve ihtilalci subayların birçoğu da ağız birliği etmişçesine aynı yanıtı veriyorlardı. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde adlı kitabı okumuşlardı. Bu, 27 Mayıs ihtilalcilerinin nedenli naif olduklarını gösteriyordu. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nin yazarı Finlandalı olduğunu sanırdık. Sonradan yazarının Finlandiya'da yaşamış olan bir Bulgar olduğunu duyduk. Doğru mudur bilmem. Yıllar sonra 1965'te Finlandiya ve Bulgaristan'a gittiğimde sorduğum bilmesi gereken kişiler ne bu adda bir kitabı ne de yazarını bilmiyorlardı. Yasak olmayan öbür kitap, Pertev Paşa'nın Japon kalkınmasını anlatan bir kitabıydı. Kitabın adını unutmuşum. Japon mucizesi gibi bir şey. Pertev Paşa'nın soyadı sanırım Demirhan'dı. Kitapta örnekler verilerek Japonya'nın Avrupa'dan salt teknolojiyi ve bilimi aldığı, kendi ulusal tarihi, ahlakı ve gelenekleri üstüne dışarıdan aldığı bilimi ve teknolojiyi nasıl oturttuğu anlatılıyordu. Kalkınmada esas ve temel olan ulusal gelenek ve göreneklerdir. O yaşamda pek çoklarını doğru görünen bu sav bana da doğru görünmüştü. Büyüklerimiz Japon kalkınmasını Türkiye için örnek gösteriyorlardı. Yani ulusal ahlak, gelenek ve göreneklerimizi koruyacağız ve bu sağlam temel üzerine sanayi devrimini çoktan yapmış olan Batı'nın teknolojisini alacağız. Ülkemizde çok yaygın olan bu görüşün yanlışlığını anlamam için yılların geçmesi gerekiyordu. Bir altyapı kurumu olan üstün teknolojinin bir üst yapı kurumu olan ahlak, gelenek ve görenekleri etkilemesi ve Japon ulusal ahlakını kapitalizmin ahlakına dönüştürmesi uzun sürüyor. Çok iyi niyetli Pertev Paşa, bugün başını kaldırıp da Japonya'ya baksa, o feodal Japon ahlak, gelenek ve göreneklerinin ancak Japon turizminde kullanılan gereçler düzeyine düştüğünü, yerine kapitalist ahlakın geçtiğini görecektir. 60 yıl önce okuduğum o kitaptan aklımda kalmış birkaç güzel ahlak örneği var. Biri şu: 1905 Rus-Japon Savaşı'nı denizlerde kazanan Amiral Togo, emekli olunca Japon devleti bu kahramanına minnet borcu duyarak nasıl bir resmi makam istediğini sorar. Amiral Togo hiç umulmayan çok alçak gönüllü şu yanıtı verir. Beni bir köy okuluna öğretmen yaparsanız çok mutlu olurum. Başka bir şey de istemem. Buna devletin yanıtı ne olur? Kestirebilir misiniz? Sanmıyorum. Devletin şaşırtıcı yanıtı şudur. İnceledik. Yasalarımıza göre köy okullarına öğretmen olabilmek için köy okulları öğretmenlik okulu çıkışlı olmak gerekiyor. Siz bu okuldan çıkışlı olmadığınızdan ne yazık ki isteğiniz yerine getirilemeyecektir. Türkiye ile Japonya aşağı yukarı aynı tarihlerde Batı'yı örnek almaya başlamışlardır. Japon öğrencilerini de öğrenim için Avrupa ülkelerine gönderir Japon devleti. Bunlardan başarısız ya da az başarılı olan öğrencilerin nasıl harekiri yaparak kendilerini öldüklerini anlatır kitapta. Bir Japon genci yeni evlenmişken 1905 savaşı için askere alınır. Ama aklı genç ve güzel eşinde kalır. Kadın kocasının aklı kendisinde kalmasın, yurdu için rahatça savaşsın diye harekiri yaparak kendini öldürür. Daha bunlar gibi örnek almamız gereken birçok kahramanlık ve iyi ahlak olayları anlatılıyordu Pertev Paşa'nın kitabında. Yazar askerler. Yasak olan salt roman ve benzeri kitaplar bulundurmak değil, resmen olmasa bile dolaylı olarak şiir, öykü gibi yazıları da yazmak yasaktı. Ancak kahramanlık, yurtseverlik şiirleri yazılabilir ve bu şiirler resmi günlerde çok kez okulun sinema salonunda sahneden okunurdu. Bu dolaylı yasaklama yönetimden öğrencilere de bulaşmıştı. Şiirle genelde yazınla uğraşanlara pek iyi gözle bakılmazdı. Onlar pek ciddiye de alınmazdı ve onlarla alay edilirdi. Lütfullah Şadi Alkılıç sınıfta kalmış, bizden bir alt sınıftaydı. Onun şair olduğu bilinirdi. A. Kadir de bizden bir sınıf alttaydı. O da şair olarak bilinirdi. İskender Fikret Akduran'ın basılmış şiir kitabı bile vardı. Kendi bastırdığı elbet. Muzaffer Bingöl de kitabı basılı olanlardandı. Bizden bir üst sınıftaki Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı o dönemden anımsamıyorum. Biz asker olacaktık, komutan olacaktık. Bizim işimiz savaştı. Düşmanla savaşmaktı. İşte bu yüzden olacak, ince bir ruh istediği sanılan şiirle uğraşanlar kadınsı görülürdü. Bu nedenle şiirle ilgimi okul yıllarımda hiç dışa vurmadım. Arkadaşlarımdan hiçbiri benim ileride bir şair ve yazar olacağımı anlamamıştı. Böyle bir işaret vermedim hiçbir zaman. Kimisi de şiirle ilgisini, şairliğini bir gösteriş olarak ilan etmekten hoşlanırdı. Şadi Ussal bunlardan biriydi. Aklımda adı Necati diye kalmış. 13. kısımda öğrenciydi. Olağanüstü güzel el yazısı vardı. Pek yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Şiir ve resimle ilgisinden olmalı, gölgede kalmayı, yalnız olmayı severdi. Necati bir dergi çıkarmayı tasarlamış. İçinde şiir, öykü, anı, deneme olacak. Necati dergiye girecek yazıları, çini mürekkebi ve o güzel el yazısıyla yazacak. Necati dergisi için benden de bir yazı istedi. Benden niçin yazı ister bu çocuk? Ben komutan olacağım, general olacağım. Ben bir savaş adamıyım. El yazması bile olsa derginin çekiciliğinden kurtulamamış olmalıyım ki benden istenen yazıyı yazıp verdim. Adını unuttuğum büyük boy 16 sayfalık dergiyi o inci gibi yazısıyla, çini mürekkebiyle Necati'nin doldurması epey uzun zaman almıştı. Dergi tek nüshalıydı. Ben bir kez görebilmiştim. Yazımın başlığı portreler olabilir. Çünkü içinde bir takım kişilerin portrelerini yazmış olduğumu sanıyorum. Ve ne oldu? O güzelim dergi bir kitap arama taramasında yakalandı. Biz derslerimizi bırakıp böyle boş şeylerle uğraştığımız için hangi cezaya çarptırılacağımızı düşünüp duruyorduk. Belki de okuldan kovarlardı. Bekledik. Hiçbir cezaya çarptırılmadık. Dahası yönetim dergimizi öylesine beğenmişti ki onu atmaya, yok etmeye kıyamamış, okul kitaplığında saklamıştı. Hala orada mıdır? Sanmıyorum. Orada olmaması bir bakıma daha iyi. Dergiye yazdığım yazıyı bugün okusam kim bilir nedenle utanırdım. Bu dergiyi bizden ummadıkları bir değerde bulup kitaplığa koyan kimdi bilmiyorum. Okul kitaplığına bakmakla görevli takma adı Çıfır olan biriydi. Çıfır, askeri okullarda ilkokulun da bulunduğu zamanlarda ilkokul öğretmeniymiş. Çıfır takma adı o zamandan kalmış olmalı. Sıfır diyemez, çıfır dermiş. Cüce değildi ama cüceye yakın ufak tefek bir adamdı. Sanıyorum dergimizi kitaplığa alan hiç kuşkusuz müdürümüz Hamit Bey'in buyruğuyla Çıfır'dı. Kitaplık salonunun büyüklüğüne ve kitap sayısına bakılırsa okulumuzun zengin bir kitaplığı vardı. Ancak bütün lise yaşamım boyunca bu kitaplıktan okumak için bir tek kitap almadığım gibi o kitaplıktan yararlanan tek öğrenci de anımsamıyorum. Kitaplık süs gibi bir şeydi. Gibisi yok, süstü. Bir de tabiiye salonu vardı. Orada insan iskeleti, jeolojik taşlar gibi şeyler vardı. Oraya bir iki kez ders için gittiğimizi anımsıyorum. Askerliğin mantığı nedir? Askerliğin mantığı var mıdır? Sivillerin ve çoğunlukla yedek subayların askerliği mantıksızlık olarak görmelerine katılmıyorum. Ben 14 yaşımdan 29 yaşıma dek 15 yıl ordunun içerisindeydim. Orduda yetiştim. 8 yıl subaylık yaptım. Antimilitarist bir insanım. Kimine şaşılası gelebilir, hiçbir zaman ordudayken bile militarist olmadım. Ama o zamanlar antimilitarist de değildim. Meslek olarak askerliği çok da sevmiştim. Çoğunlukla sanılanın tersine askerlik kesin bir mantık işidir. Mantık ve muhakeme. Bu bakımdan matematiğe çok benzer. Bu denli mantıklı olan askerlik salt bizde değil, hemen hemen dünyanın her yerinde çoğunlukça mantıksızlık sayılır. Bunun nedeni bence şudur. Dünyanın bütün meslekleri, işleri, uğraşları hep insanların yaşaması, insan yaşamının uzaması ve kolaylaşması içindir. Oysa askerlik insanı yaşatmak için değil, öldürmek için vardır. Askerlikten başka amacı insan öldürmek olan meslek yoktur. 1966'da Gürcistan'daydım, Tiflis'te. Dişli trenle çıkılan bir dağ eteğindeki bir restoranda kalabalık bir şölendeydim. Gece yarısından sonraydı. Başka masalardan birinden yanıma tanımadığım bir adam geldi. İyi giyimli ve yakışıklıydı. Orta yaşa yeni gelmiş, benden gençti. Hepimiz içkiliydik. Sovyet ordusunda general olduğunu ve birliğiyle Sibirya'da bulunduğunu söylüyordu. Benim Rusça kitaplarımı okuduğunu ve beğendiğini söyleyen general, Sibirya'nın doğal güzelliklerini öve öve bitiremiyor ve konumu olarak Sibirya'da bulunduğu kente beni çağırıyordu. Bana adresini de vermişti. Bu general benimle konuşması sırasında sık sık kendisinin barışsever olduğunu, barışı korumak için asker olduğunu söylüyordu. Bir asker olduğu için kendisini savaşçı biri sanmamama çok özen gösteriyordu. Aradan 30 yıl geçti. O Sovyet generalinin kendisini barışçı tanıtma kaygısını unutamadım. Dünyanın birçok ordusunda generaller bu Sovyet generali gibi kendilerini barış ordusunun barışsever generalleri sanırlar. Ve bu sanılarında içtenliklidirler. Ne ki hiçbir ordunun hiçbir profesyonel yani aylıklı askerinin gerçekten barışsever olması olanaksızdır. Kimi ordunun askeri barışı korumak için adam yani düşmanını öldürür, kimi ordunun askeri de salt savaş için adam öldürür. Ama niçin olursa olsun ille de amacı öldürmektir. Amacı öldürmek olmayan ordu olamaz. İşte mantıksızlık gibi görünen asker mantığı buradan geliyor. Bu mantık insan öldürmeye dayanır. Oysa insanı yaşatmaya, daha iyi ve kolay yaşatmayı amaçlayan bütün öteki mesleklerden olanlardan askerlik mantıksızlık gibi görünür. Ben 14 yaşımdan beri mantıksızlık sanılan bu askersel mantık içinde yetiştim. Bu askersel mantık nedir? Bunun tanımını vermeye yeltenmektense asker yaşamından örnekler vermeyi yeğlerim. Örneğin, askerin yüzü gülmez, daha doğrusu gülmemelidir. Bize küçük yaşlarımızdan beri hep bu öğretilmiştir askeri okullarda. Bizim sınıf subaylarımızdan öğrencilerin mekanizma takma adını taktıkları yüzbaşı Kamil Çelikkoy bize sık sık "Askerin yüzü gölgeli olacak," derdi. Ne demek yüzü gölgeli olmak? Yani hiç gülmeyecek, yüzü kara, bulutlu olacak. Askerin yüzü niçin gülmeyecek? Çünkü askerlik ölüm mesleğidir. Bir komutan buyruğundaki subayları ve bir subay buyruğundaki erleri güler yüzle ölüme gönderemez. Bir savaşta bir subayın siperdeki erlerine gülerek, kahkahalar atarak kılıcını çekip, "Hücum!" diye bağırarak saldırı komutu vermesindeki şaşılasılığı düşünün. Her nedenli savaş edebiyatında böyle sahnelerin yaşandığını okuyorsak da, bunlar sinir bozukluğu, delilik gibi sağlıksız belirtilerdir. Ölüme göndermek. Gülmeyen asker ister istemez serttir, hatta yaşam koşulları gereği kabadır. Elbette bu yargılar birer genellemedir ve bu genel yargıların ayrıcalıkları da vardır. Askerliğin bir ölüm ve öldürme mesleği olduğunu düşüncesine katılmayabilirsiniz. Benim bu düşüncemi belgelerle kanıtlamam gerekiyor. askerliğin ölüm ve öldürme mesleği olduğunu, bu konunun en yetkili kişisi şimdiki Türk Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş de söylüyor. Görev süresi yaş haddi dolmasına karşın görevi bir kez daha uzatılan Genelkurmay Başkanı'nın bir dönem daha emekliye ayrılmayıp görevinde kalması istendiğinde ve askeri darbe olasılığından basında haberler çıktığında Doğan Güreş'in 2 Mayıs 1994 günkü gazetelerde şu konuşması çıkmıştı. Orgeneral Doğan Güreş süre uzatmanın ülkenin koşullarına bağlantılı olduğunu belirtirken oturduğu makamla ilgili olarak da içinde uyarı mesajları bulunan bir tespit yapıyor. Genelkurmay Başkanlığı çok hassas bir makamdır. Bu makam sarsılırsa kime yararı olur? Sonra bu ihtilal lafları ne ayıp şeyler. Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlığı gibi görevler lütuf değildir, kolay görev de değildir. Şu benim geçirdiğim 24 saatlere gelip bir baksanız. Şimdi böylesine hassas bir makam bu tür dedikodularla küçük düşürülürse ne olur? Bakın başka bir şeye benzemez. İnsana öl diye emir veriyorsunuz. Ölüme gönderiyorsunuz. Eğer bu makam sarsılırsa kime faydası olur? O yüzden bu benim şahsi meselem değildir. Açık söylüyorum, bu bir Doğan Güreş meselesi değildir. Ben hiç önemli değilim. Burada ölüme gidenlerin, bu ülke için, bu millet için kendini feda edenlerin hakkı vardır. İşte Genelkurmay Başkanı da söylüyor. Başka bir şeye benzemez. İnsana öl diye emir veriyorsunuz. Ölüme gönderiyorsunuz. Burada ölüme gidenlerin, bu ülke için, millet için kendini feda edenlerin hakkı vardır, diyor. Askerliğin başka şeye benzemezliği ne demektir? Başka işlere, başka uğraşlara, başka mesleklere benzemediği demektir. En dinamik çağlarını yaşayan gencecik insanlara öl komutu veriyorsunuz. Komutu dinlemeyip kaçanları da kurşuna diziyorsunuz. Böyle bir meslektir işte bu askerlik. Elbette bu komutan askerlerini ölüme gönderirken güler yüzle "Hadi oğlum, yurdun için birazcık öl" diyecek değildir. Elbet yüzü gölgeli, suratı asık, kaşları çatık olacaktır. Ayrıca aynı ölüm kendisini de beklemektedir. Salt başka askerlere öl buyruğu vermiyor, kendi de ölüyor. Asker az konuşur. Benim askerlik yaptığım dönemde örnek alacağımız ideal asker Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Çatık püskül kaşlı, gür ve pos bıyıklı olmak sanki konuşmasını bilmiyormuş duygusunu vermek isterdi. Konuşmayan, gülmeyen, belki de duyup duyumsamayan bir erkek adam. Askerin rütbesi arttıkça gülmezliği de asık suratlılığa dönüşen ciddiliği de artardı. Genelkurmay Başkanı olduğunda gülmezlik bir büst donukluğuna dönüşürdü. Asker salt gülmez, gülümsemez değil, çok da konuşmaz, gevezelik, boşboğazlık etmez. Askerlerin ağzı sıkıdır. Bu ağız sıkılığı askerin rütbesi yükseldikçe artar. Benim askerlik dönemimin genelkurmay başkanlarının olur olmaz konuştuklarını, gazetecilerle söyleştiklerini ne gördüm ne işittim. Hep susarlardı. Canlı bir sfenks gibi. Ama öyle bir susuş ki hiçbir şey söylemeden karşısındakine her şeyi biliyormuş izlenimi verirlerdi. Susmaları onlara ayrı bir saygınlık kazandırırdı. Emekli olunca bile suskunlukları sürerdi. Şimdiki Genelkurmay Başkanı kadar konuşanının askerliğim süresince görmedim. Manevralarda ancak konuşmalarını dinlediğim ve bir aydın olduğuna inandığım Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay, oğlu bir cinayetten hapse girdiğinde bile gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. İçlerinde Kenan Evren kadar yerli yersiz, kendini tutamayıp durmadan konuşanı hiç olmamıştır. Şimdi nasıldır? Böyle bir ders var mıdır bilmiyorum ama biz harp okulu birinci sınıftayken bir yıl boyunca okuduğumuz bir ders vardı. Öğretmenimiz bir binbaşıydı. O dersin bir de kalınca kitabı vardı. Dersin adını unutmuştum. Hemen şimdi benim gibi hala yaşamakta olan harp okulundan iki sınıf arkadaşıma telefon edip o dersin adını, kitabını öğretmenine öğrenmek istedim. Ne yazık ki onlar böyle bir ders okuduğumuzu bile anımsamadı. Adını anımsamadığım bu derste bir askerin nasıl olması, nasıl davranması ve askersel istihbarat gibi konularda bilgiler verilirdi. Bunlardan birini hiç unutmuyorum. Belleğimde kaldığı biçimiyle şöyleydi. Karşındakine gerekli olsa bile sana gereği ve yararı olmayan konularda konuşmayacaksın. Yani boşboğazlık, gevezelik, laf ebeliği yapmayacaksın. Bize bunu bir yıl boyunca ders olarak okutur öğretirlerdi. İşte bu yüzden asker salt gülmez değil, gerekçmedikçe de konuşmazdı da. Gülmeyen, konuşmayan bir adam da durup dururken karşısındakine gizemli bir saygı ve korku yaratır. Bu saygıyla karışık korku büyü gibidir. Gülmeyen, konuşmayan adam bir de gülmeye konuşmaya başladı mı o büyü bozuluverir. Askerliğin en yüksek makamı Genelkurmay Başkanlığı'dır. Gelmiş geçmiş Genelkurmay Başkanlarını anımsayın. Hepsi de son kertede ağzı sıkı suskun ve yüzü gülmezdir. Bunların içinde aşırı konuşkanlıklarıyla kuralı bozan Orgeneral Kenan Evren'le şimdiki Genelkurmay Başkanı Serdar Güreş'in babası Orgeneral Doğan Güreş olmuştur. Hangisinin daha konuşkan olduğuna karar veremediğim bu iki komutan, bizim harp okulu birinci sınıfta okuduğumuz o dersi okumamış ya da anlamamış olmalılar ki, yüzleri gülmese bile çok konuşmakta sakınca görmemektedirler. Bu durum salt benim değil, genel olarak Türk basınının kanısıdır. Bakınız 22-28 Mayıs tarihli Nokta Dergisi'nde oğlu Serdar Güreş dolayısıyla Genelkurmay Başkanı olan babası Orgeneral Doğan Güreş için neler yazılmış. Türkiye Cumhuriyeti 71 yıla varan tarihinin en renkli ve en konuşman Genelkurmay Başkanını hatırlıyor. Sabık meslek ve mevkidaşlarının ketumluğunun aksine Sayın Doğan Güreş tüm hoş sohbetliğiyle her konudaki fikrini cömertçe açıklıyor. Tabii ki yurttaş vasfı taşıyan her birey gibi onun da bu memleket hakkındaki düşüncelerini özgürce söylemeye hakkı var. Ne de olsa demokrasi tüm bireyleri doğuştan eşit ve özgür varsayar ve de hak ve hürriyetlerinin korunmasını öngörür. Asker gülmez, asker çok konuşmaz. Başka neler yapmaz asker? Asker yorulmaz, asker acıkmaz, görevde uyumaz. Bu sözlerimi de bu belgelerle kanıtlamalıyım. Aziz Nesin buraya basılı bir metin koymuştur. Yazı bir dergiden ya da bir kitaptan fotokopidir. Nereden alındığı belirtilmemiştir. Ali Nesin. Küçük Çerkez kızı, şeyhi hangi gözle görüyorsa, Türk askeri de Türk halkına o gözle gösterilmeye çalışılmaktadır. Türk askeri yorulmaz, bayılmaz. Türk askeri uyumaz. Türk askeri üşümez, acıkmaz, yemez, içmez. Yıllardır bu uyutucu masalı dinlemişizdir. Öyle bir yalan ki ne söyleyen ne dinleyen inanır. Ama yine de söylenir ve inanılmadan dinlenir. Oysa Türk askeri de yorulur, uyur, üşür, acıkır, yer ve içer, yener ve yenilir ve de ölür. Çünkü Türk askeri de bütün dünya askerleri gibi insandır ve insan yorulur. Hele neyi niçin yaptığının bilincinde değilse büsbütün yorulur. Örneğin Kurtuluş Savaşımızda yorulmuştur da, ölmüştür de ama niçin yorulduğunun, niçin ölmesi gerektiğinin bilincindedir. Ama Kore Savaşı'nda 3,5 Amerikan doları için can verdiğinin bilincinde değildir. Kıbrıs'a Türk askeri çıkarken de bunun nedenini Türk askeri de Türk halkı da biliyordu. Ya Somali'de? Türk askeri ta Somali'de işinin ne olduğunun, niçin orada yorulup öleceğinin gerçek nedenini biliyor mu? 16 Temmuz tarihli Hürriyet gazetesinde Türkiye'li savaş muhabirinin Somali'den nasıl kovulduğu özetle şöyle anlatılıyor. Bir ay içinde 11 gazetecisinin öldürüldüğü Somali'de 3 hafta görev yapan muhabirimiz Kadir Ercan, Mogadişu'da başından geçenleri anlattı. Bir askerin bayıldığı yolundaki haberi üzerine Kor General Çevik bir arkadaşımızı Türk askeri bayılmaz diye uyardı. 2 gün sonra da Türk birliğine kalma izni kaldırıldı. Kor General birin huzurundaydık. Çevik bir paşa haberden duyduğu rahatsızlığı şöyle dile getirdi. Türk askeri bayıldı diye yazmışsın. Türk askeri bayılmaz, Türk askeri korkmaz. Şimdi PKK veya düşmanlarımız bu haberi okuyunca gördünüz mü Türk askeri ne kadar korkak, top sesinden bile korkup bayılıyor diye bizimle alay ederler. Oysa haberi yazarken kahraman Türk askerinin aldığı önlemler sayesinde saldırı püskürtülmüştür. Saldırıda kimsenin burnu bile kanamamıştır diye yazsaydın daha güzel olurdu. 2 gün sonra da Mogadişu'daki Türk birliğinin komutanı gerekli bildirimde bulundu. Ya ilk gelen uçağa binip Türkiye'ye dönersin ya da seni birliğin dışına çıkartacağız. Artık burada kalamazsın. Önceki gece askeri nakliye uçağıyla Türkiye'ye dönerken gazeteciliğin gerekleriyle komutanların beklentilerinin her zaman birbirini tutmadığını düşünüyordum. Somali'deki Türk kor generali şunu çok iyi bilmelidir. Türk askeri de yorulur, uyur, üşür, bayılır, güler, ağlar. Hatta Kore'de olduğu gibi gerçek nedenini öğrenemeden öldürülür ve ölür. Çünkü o da Sayın Kor General ve örneğin benim gibi insandır. Yukarıya aldığım yazı sivil mantığıdır. Bunun tam tersi olan Somali generalinin mantığı da sivillerin mantıksızlık sandıkları ama kendi ölçüleri içinde son derece mantıklı olan asker mantığıdır. İşte bu asker mantığı içinde asker korkmaz, üşümez, gülmez ve Çok konuşmaz, konuşkan olmaz, gevezelik etmez. Bu kitap benim öz yaşamım olduğuna göre bu konuda kendi durumumu açıklayabilirim. Daha önce de yazdığım gibi aşırı güleç bir insan olmadığım gibi harp okulundaki sözü geçen dersten yararlanmış bir asker olarak ağzı gevşek olur olmaz konuşan bir insan da değilimdir. Sevdiklerim içinde az konuşmamdan ya da konuşmamamdan yakınanlar bile vardır.